Ayrım 37.
Oralardan neredeyse hiç şikayet gelmiyor ve oralara şimdiye dek hiç teftiş giremedi. Çalışan biri olarak kadın ticaret ve gümrük yasamasına ve tüm medeni kanuna da ilgi duyar. Yani kadının yasama yoluyla koşullarımızın düzenlenmesi üzerinde etki kazanmada erkek kadar çıkar sahibi olduğuna hiçbir kuşku yoktur. Kadının kamu yaşamına katılımı, kamu yaşamına önemli bir atılım verecek ve bir sürü yeni bakış açısı kazandıracaktır. Bu tür taleplere şu kısa red yanıtı gelir. Kadınlar politikadan anlamaz. Çoğunluğu politika hakkında bir şey duymak bile istemez. Oy hakkını kullanmayı da bilmezler. Bu hem doğru hem değil. Ancak büyük kadın çevreleri şimdiye dek, en azından Almanya'da, siyasal hak eşitliğini henüz talep etmediler. Almanya'da 60'lı yılların sonunda bunu savunan ilk kadın bayan Hedwig Dohm'du. Yenilerde güçlü ajitasyonla bunu savunanlar esas olarak sosyal demokrat düşüncedeki kadın işçilerdir. Bugüne dek kadınların siyasal harekete çok zayıf ilgi gösterdikleri itirazıyla bir şey kanıtlanmış olmuyor. Kadınlar şimdiye dek politikayla ilgilenmediyse bu ilgilenmek zorunda olmadıklarını kanıtlamaz. Kadınların oy hakkına karşı öne sürülen nedenlerin aynısı 60'lı yılların ilk yarısında erkeklerin genel oy hakkına karşı öne sürülmüştü. Bu eserin yazarı daha 1863'te buna karşı olanlardandı. 4 yıl sonra Reichstag'de bu hak sayesinde seçildi. On binlerce kişinin başına aynı şey geldi. Fikirlerini değiştirdiler. Bununla beraber en önemli siyasal haklarını ya hiç kullanmayan ya da kullanmayı bilmeyen hala çok erkek vardır. Ama bu onları bu haktan mahrum bırakmak için neden değildir. Ve bu hakkı onların elinden almaya kalkacak kimse olamaz. Reichstag seçimlerinde kural olarak seçmenlerin tüm sınıflardan oluşan %25-30'u oy kullanmıyor. Ve seçime katılan %70-75'in bizce çoğunluğu oyunu gerçek çıkarını kavramış olsa kullanmaması gerektiği gibi kullanıyor. Bunların çıkarlarını henüz kavramamış olması siyasal eğitimin yetersizliğinde yatmaktadır. Fakat siyasal eğitim kitleleri kamu meselelerinden uzak tutarak değil, siyasal hakları kullanmalarına izin verilerek kazandırılır. Egzersiz olmadan ustalaşılmaz. Egemen sınıflar şimdiye dek halkın büyük çoğunluğunu ergin olmayan bir durumda bırakmayı kendi çıkarına gördü. Bu nedenle şu ana dek enerji ve coşkuyla genelin çıkarları için mücadele etmek ve büyük atıl kitleyi sarsmak. Kendi düzeyine çekmek sınıf bilinçli ve azimkar bir azınlığın görevi oldu. Şimdiye dek bütün büyük hareketlerde böyleydi ve kadın hareketinde de başka türlü olmaması ne şaşırtıcı ne de cesaret kırıcıdır. Bugüne kadarki başarılar çabaların ve fedakarlıkların ödüllendirildiğini gösteriyor ve gelecek zaferi getirecektir. Erkeklerle aynı hakları kazandıkları anda kadınların içinde görev bilinci de canlanacaktır. Oylarını vermeye çağrıldıklarında kendi kendilerine soracaklar. Ne için, kimin için? Bu anla beraber erkekle kadın arasında karşılıklı ilişkilerini kötüleştirmekten çok uzak, tersine iyileştirici olan bir dizi fikirler olacaktır. Daha bilgisiz kadın doğal olarak daha bilgilenmiş erkeğe yönelecektir. Bunun sonucunda düşünce alışverişi ve karşılıklı öğretme söz konusu olur. Şimdiye dek erkekle kadın arasında ender örneklerde görülen bir durumdur bu. Bu onların yaşamına yeni bir çekicilik katacaktır. Cinsler arasında çoğu kez düşünce ayrılıklarına ve çatışmalara yol açan, erkeği çok yönlü görevleriyle uyumsuzluğa düşüren ve kamu çıkarına zarar veren talihsiz eğitim ve anlayış farklılıkları gittikçe daha fazla dengelenecektir. Erkekle aynı düşüncedeki kadın onun ayak bağı değil destekçisi olacaktır. Kadının kendisi görevlerin nedeniyle katılamadığında görevini yerine getirmesi için erkeği teşvik edecektir. Gelirin bir bölümünün bir gazete ve ajitasyon amacıyla harcanmasını da yerinde bulacaktır. Çünkü gazete onun da eğitimine ve eğlencesine hizmet etmektedir ve kadın artık kendisinde, kocasında ve çocuklarında olmayan şeyin, insana yaraşır bir yaşamın elde edilmesi uğruna ajitasyon için özverinin gerekliliğini kavramıştır. Böylece iki tarafında kişisel çıkarlarla yakından bağlı kamu yararı için kendilerini ortaya koyuşları en yüksek derecede soylulaştırıcı etkide bulunacaktır. Burunlarının ucunu göremeyenlerin ya da herkesin eşitliği üzerinde yükselen bir toplumun düşmanlarının iddia ettiklerinin tam tersi olacaktır. İki cins arasındaki ilişki toplumsal kurumlar erkekle kadını maddi kaygılardan ve aşırı iş yükünden kurtardığı ölçüde güzelleşecektir. Egzersiz ve eğitim başka örneklerde olduğu gibi burada da ilerlemeye yardımcı olacaktır. Suya girmezsem o zaman yüzmeyi hiç öğrenemem. Yabancı dil çalışmazsam ve egzersiz yapmazsam konuşmayı hiç öğrenemem. Bunu herkes doğal bulur. Ama çoğu aynı şeyin devlet ve toplum meseleleri içinde geçerli olduğunu kavramaz. Kadınlarımız Kuzey Amerika'da siyasal eşitliğin tanındığı çok daha alttaki zencilerden daha mı yeteneksizdir? Ya da düşünsel açıdan üstün bir kadın en kaba, en eğitimsiz erkekten, örneğin Hinterpommerli, bilgisiz bir gündelikçiden ya da Alplerin ötesindeki Polonyalı kanal işçilerinden, yalnızca rastlantı onları erkek olarak dünyaya getirdiği için daha az hakka mı sahip olmalıdır? Oğul onu adam eden, belki de en iyi özelliklerini miras aldığı annesinden daha fazla haklara sahiptir. Gerçekten tuhaf. Bunun ötesinde artık karanlığa, bilinmeyene atlama gibi bir risk taşımıyoruz. Kuzey Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Finlandiya yolu çoktan açtı. Etkileri üzerine daha 12 Kasım 1872'de Dasamik City'den Yargıç Kingman, Chicago'daki kadın gazetesine Women's Journal şunları yazıyordu. Bugün sınırlarımız içinde kadınların oy hakkını ve diğer seçmenler gibi resmi makamlara gelme hakkını kazanmalarının 3. yılı. Bu sürede kadınlar seçtiler ve çeşitli makamlara seçildiler. Jüri üyesi ve sulh yargıcı olarak görev yaptılar. Tüm seçimlerimize genel olarak katıldılar ve aramızda bazılarının kadınların katılımını prensipte onaylamadığına inanmama rağmen seçimlerimize bu katılımın eğitici bir etkide bulunduğunu kabullenmeyi sanırım kimse reddetmeyecektir. Kadınların katılımı seçimlerin sakin ve düzenli geçmesine ve aynı zamanda mahkemelerimizin o zamana dek cezasız kalan çeşitli türde suçlulara ulaşma ve cezalandırma durumuna gelmesine yol açmıştır. Örneğin devletimiz örgütlenirken yanında bir tabanca taşımayan ve en ufak kavgada kullanmayan hemen hiç kimse yoktu. Erkeklerden kurulu bir jürinin tabancayla ateş eden birinin suçunu kanıtlamış saydığı tek bir örnek anımsayamıyorum. Fakat jüri üyeleri arasında 2 ya da 3 kadın olduğunda jüri üyeleri her zaman mahkeme heyetinin öğütlerine uydular. Ve Wyoming'de kadın oy hakkının yürürlüğe girmesinden 25 yıl sonra ne düşünüldüğü, 12 Kasım 1894'te Eyalet Meclisi'nin tüm dünya parlamentolarına gönderdiği bir mektup ifade ediyor. Burada şöyle deniyor. Wyoming'de kadınların oy hakkına sahip olması ve kullanmaları asla kötü değil, bilakis birçok yönde iyi sonuçlar doğurmuştur. Bu eyaletten suçun ve yoksulluğun hem de hiçbir zor önlemi olmaksızın sürülmesinde mükemmel katkısı olmuştur. Barışçı ve düzenli seçimler iyi bir hükümet, dikkate değer bir uygarlığın ve kamu düzeninin sağlanmasına yardımda bulunmuştur. Ve kadınların oy hakkına sahip olduğu 25 yıldır Wyoming'de hiçbir bölgede yoksullar evi bulunmadığı, hapishanelerimizin neredeyse boş olduğu ve neredeyse hiç suç işlenmediği olgusuna gururla dikkat çekeriz. Deneyimimize dayanarak yeryüzünde tüm uygar devletlerin gecikmeksizin kadınlara oy hakkı tanımasında ısrar ediyoruz. Wyoming eyaletinde kadınların siyasal faaliyetine saygı bir yana, Ora Meclisi'ndeki kadın oy hakkının coşkulu savunucuları gibi eyaletteki imrenilecek koşulları salt kadınların oy hakkına bağlayacak kadar ileri gitmiyoruz. Bunun için bir dizi çeşitli türde sosyal momentlerde belirleyicidir. Ancak kadın oy hakkının kullanılmasının Wyoming için çok hayırlı sonuçlar getirdiği ve bundan bir dezavantaj doğmadığı kesindir. Kadın oy hakkının yürürlüğe konması için en parlak savunma budur. Wyoming örnek teşkil etti. Birleşik Devletler'de kadınlar siyasal oy hakkını 1893 yılında Colorado'da, 1895 yılında Utah'da, 1896 yılında Idaho'da, 1908'de Güney Dakota'da, 1909 yılında Washington'da kazandılar ve hemen bir miktar kadın temsilcilerini de seçtiler. Bu reformun Colorado'da 5 yıllık varlığından sonra parlamento 1899 yılında 3 oya karşı 45 oyla şu rezolüsyonu kararlaştırdı. Colorado'da iki cins için aynı seçim hakkının mevcut olduğu 5 yıllık süre içinde kadınların bu hakkı erkekler kadar genel hem de başarıyla kullandıkları, resmi makamlar için daha uygun adayların seçildiği, seçim yönteminin iyileştirildiği, yasamanın mükemmelleştirildiği, genel eğitimin yükseltildiği, kadınsa etkinin sonucunda siyasal sorumluluk duygusunun daha güçlü geliştiği değerlendirilerek, avam kamarası tarafından kadınların siyasal eşitliğini Kuzey Amerikan Birliği'nin tüm eyalet ve ülkelerine daha yüksek ve daha iyi bir düzen sağlamak için bir yasama önlemi olarak öğütlemeyi kararlaştırmıştır. Bir dizi eyalette parlamentolar kadının oy hakkını yürürlüğe koyma kararı aldı. Ne var ki halk oylamaları bu kararları feshetti. Kansas'ta, Oregon'da, Nebraska'da, Indiana'da ve Oklahoma'da böyle oldu. Kansas ve Oklahoma'da bu olay 2 kez, Oregon'da ise 3 kez tekrarlandı. Ama kadın cinsinin siyasal eşitliğine karşı çoğunluk gittikçe küçüldü. Kadınların yerel düzeyde elde ettiği haklar son derece çeşitlidir. Fakat bütün olarak kazanımları çok önemli değildir. Tabii ki kadınlar siyasal oy hakkının kendilerine tanındığı 4 eyalette yerel düzeyde yurttaşlık haklarına tam olarak sahiptir. Ama bu bir yana yalnızca bir eyalette, Kansas'ta, onlara yerel seçimlerde aktif ve pasif seçim hakkı tanınmıştır. Bu okul yönetimlerine aktif ve pasif seçim hakkını ve vergi onay sorunlarında referandum hakkını da içerir. Aktif yerel seçim hakkında kadınlar Michigan'da 1893'ten beri sahiptir. Ancak eğitimin kanıtlanmasına bağlı olduğu için genel değildir. Louisiana'da, Montana, Iowa ve New York eyaletleri kadınlara yerel vergi onay sorunlarında oy hakkı tanıdılar. Kadınlar genel belediye meselelerinden çok okul yönetimi alanında etkinlik kazandılar. Kadınlar okul yönetimlerinde aktif ve pasif seçim hakkına Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Kuzey ve Güney Dakota, Ohio, Oregon, Vermont, Wisconsin, Washington ve Arizona sınırları içinde sahipti. Okul seçimlerinde aktif oy hakkına yalnızca Kentucky ve Oklahoma sınırları içinde sahipler. Ama adı geçen birinci eyalette yalnızca belli sınıftan kadınlara belirli koşullar altında tanınmıştır. Kaliforniya, Iowa, Louisiana, Maine, Pennsylvania ve Rhode Island'da kadınlara okul seçimlerinde pasif seçim hakkı tanınmıştır. Ama yalnızca okul yönetiminde belirli makamlar için. Yeni Zelanda'da kadınlar siyasal oy hakkına 1893'ten beri sahipler. Parlamento seçimlerine kadınlar çok canlı hem de erkeklerden daha canlı katıldılar. Ancak yalnızca aktif seçim hakkına sahipler. Yalnızca erkekler seçilebilmektedir. 1893 yılında 139.915 ergin kadından en az 109.461'i seçmen listesine kaydoldu. Her 1000'den 785'i seçimlere 90.290'ı katıldı. Her 1000 kişiden 645'i 1896 yılında oy kullananların sayısı 108.793, %68. 1902 yılında 138.565, 1905'te 175.046 idi. Tasmanya'da kadınlar yerel oy hakkını 1884 yılında ve siyasal oy hakkını 1903 yılında elde ettiler. Güney Avustralya'da kadınlar siyasal oy hakkına 1895'ten beri, Batı Avustralya'da 1900'den beri, Yeni Güney Gal'de 1902'den beri, Queensland'de 1905'ten beri, Victoria'da 1908'den beri sahipler. Bu sömürge devletler birliği daha 1902 yılında kadın oy hakkını federal parlamentoya sundu. Seçme hakkının tanınmasıyla seçilebilme hakkı birbirine bağlıdır. Ama şimdiye dek hiçbir kadın parlamentoya seçilemedi. Parlamentoda aktif ve pasif seçim hakkı ergin kadınlara aynı erkekler için geçerli olan koşullarda tanındı. Belediye yönetimi daha az demokratik düzenlenmiştir. Belediye yönetimine katılma hakkı askerlik hizmetiyle bağıntılandırılmıştır. 1889'dan beri vergi ödeyen kadınlar kentsel ve kırsal belediyelerin yoksullar kurullarına seçilebiliyorlar. Kadınlar yoksul evleri yöneticiliğine ayrıca okul kurullarına ve okul yönetimine de seçilebilirler. Ekim 1905'teki Büyük Genel Grevin ve Rus devriminin zaferi sonucunda Finlandiya'da anayasa yeniden yapıldı. İşçi sınıfı dıştan baskıyla Diyet Meclisi'nin genel oy hakkını kadınlar için de yasa olarak kabul etmesini sağlamayı başardı. Yoksulluk yardımı alanlar ya da devlete erkeklerde 2 mark, kadınlarda 1 mark. Şahsi vergi borcu olanlar bunun dışında tutuldu. 1907 yılında meclise 19, 1908 yılında 25 kadın seçildi. Norveç'te kadınlar 1889'dan beri okul yönetimine katılıyorlar. Kentlerde belediye meclisleri tarafından okul kurullarına atanabiliyorlar. Çocuk sahibi kadınlar okul müfettişlerinin seçiminde oy kullanabiliyor. Kırsal alanda okul vergisi ödeyen herkes cinsiyet farkı olmaksızın okul toplantılarına katılma hakkına sahiptir. Kadınlar okul müfettişliği yapabilir. Başka yerel meselelerde de kadınlara yavaş yavaş etkinlik tanındı. 1901 yılında 25 yaşına gelmiş Norveç yurttaşı olan ve 5 yıldır ülke içinde ikamet eden ve son vergi yılı için ya en az yıllık gelir karşılığında kırsal bölgeler için 337,50 marklık 300 krone, kentler için 450 marklık 400 krone devlet veya belediye vergisi ödemiş ya da ama saptanmış gelir oranlarını vergilendirmiş olan bir erkekle mal ortaklığı içinde yaşayan tüm Norveçli kadınlar aktif ve pasif yerel seçim hakkını elde ettiler. 200 bin kadın oy hakkını kazandı. Bunlardan 30 bini yalnızca Kristina'daydı. Kadınların katılımıyla yapılan ilk seçimde kır ve kent belediye encümenine 90 kadın seçildi ve 160 kadın vekil. Bunlardan 6'sı Kristina'da belediye encümeni ve 1'i vekildi. 1 Temmuz 1907'de Norveçli kadınlar siyasal oy hakkını da elde ettiler. Ancak erkeklerle aynı koşullarda değil. Kadınların siyasal oy hakkı için yerel oy hakkı hükümlerinin aynısı geçerliydi. 250 bin civarında ergin kadın proleter siyasal haklarından henüz yoksundur. İsveç'te 1862'den beri bekar kadınlar eyalet meclisi ve belediye seçimleri için oy hakkını erkeklerle aynı koşullarda, yani ergin olduklarında en az 562,50 marklık bir geliri vergilendirdiklerinde ve vergilerini ödediklerinde sahiptirler. 1887'de 62 bin kadından yalnızca 4 bini oy kullandı. Yerel makamlara seçilmek kadınlara önce tümüyle yasaktı. Ancak 1889'da bir yasayla yoksullar ve okul kurullarına seçilebilmeleri sağlandı. Ve Şubat 1909'da İsveçli kadınlar tüm belediye ve kent encümen meclislerine pasif seçim hakkını kazandılar. 1902 yılında kadınların siyasal oy hakkı 2. mecliste 64'e karşı 114 oyla, 1905 yılında 88'e karşı 109 oyla reddedildi. Danimarka'da kadınlar uzun yıllar süren ajitasyondan sonra Nisan 1908'de aktif ve pasif belediye seçim hakkını aldılar. 25 yaşına gelmiş ya bizzat kendisinin kentte yıllık en az 900 marklık, kırda daha fazla geliri olan ya da saptanmış gelir oranlarını vergilendiren bir erkekle mal ortaklığı içinde yaşayan tüm kadınların oy hakkı vardır. Ayrıca yemeğin ve konutun ücret olarak hesaplandığı kadın hizmetçilerin de oy hakkı vardır. 1909'da yapılan ilk seçimlerde Kopenhag'da belediye encümen meclisine 7 kadın seçildi. İzlanda'da kadınlar aktif ve pasif belediye seçim hakkına 1907'den beri sahiptir. İngiltere'de kadın oy hakkının mücadele ile kazanılması külfetli bir tarihi geride bırakmıştır. Eski hukuka göre Orta Çağ'da toprak sahibi olan kadınların oy hakkı vardı. Bunlar yargıçlık erkini de kullanıyorlardı. Zamanla bu hakları yitirdiler. 1832'deki seçim reformu yasasında İngiliz kavramlarına göre iki cinsin üyelerini de erkek ve kadın kapsayan person, kişi sözcüğü kullanılmıştı. Buna rağmen yasada kadına ilişkin sınırlayıcı bir yorum bulunuyordu. Kadınlar oy kullanmaya kalkıştıkları yerlerde geri çevrildiler. Buna karşılık 1867 yılındaki seçim reformu yasasında person sözcüğünün yerine men, erkek sözcüğü kondu. John Stuart Mill, kadınların da erkeklerle aynı koşullarda oy hakkına sahip olmaları gerektiği gerekçesiyle men yerine yeniden person sözcüğünü koymayı önerdi. Öneri 73'e karşı 194 oyla reddedildi. 16 yıl sonra 1883, kadınlara oy hakkı verme denemesi Avam Kamarası'nda yeniden yapıldı. Öneri 16 oyluk bir çoğunlukla reddedildi. 1884 yılında mecliste güçler eşit değilken yapılan bir deneme 136'dan fazla bir oyla reddedildi. Ama azınlık teslim olmuyordu. 1886 yılında kadınlara parlamento için oy hakkı verilmesi talebini iki oturumda kabul ettirmeyi başardı. Parlamentonun dağılışı son kararı önledi. 29 Kasım 1888'de Lord Salisbury, Edinburgh'da başka şeylerin yanı sıra şunları açıkladığı bir konuşma yaptı. Kadınların parlamento seçimleri için oy hakkını erkeklerle birlikte paylaştığı ve ülkenin siyasal doğrultusuna birlikte karar verdikleri günün çok uzak olmadığını artık cidden umuyorum. Ve doğa bilimcisi olarak tanınan Darwin taraftarı Alfred Russel Wallace aynı sorunun üzerine şunları söylüyordu. Erkekler ve kadınlar en iyi içgüdülerine uyma özgürlüğüne sahip olduklarında, ikisi de en iyi eğitimi aldığında, bir insana cinsiyet rastlantısından dolayı sahte sınırlamalar getirilmediğinde ve kamuoyu en bilgelerce ve en iyilerce düzenlenip gençliğe sistematik aşılandığında, işte o zaman değişime uğramış bir insanlığa yol açacak olan bir insani ayıklama sisteminin geçerli olacağını göreceğiz. Kadınlar evliliği onun sayesinde yoksulluktan ve terk edilmişlikten kurtarabilecekleri bir çare olarak görmek zorunda oldukları sürece erkeklerle kıyaslandığında dezavantajlıdırlar ve öyle kalacaklardır. Bu nedenle kadınların eşitliğinde ilk adım sanayinin tüm alanlarında ve mesleklerde erkeklerle rekabet etmelerini engelleyen tüm sınırlamaların ortadan kaldırılmasıdır. Ama daha ileri gitmeli ve kadınlara siyasal haklarını kullanma izni vermeliyiz. Kadınların şimdiye dek altında acı çektikleri sınırlamaların çoğu eğer kadınların parlamentoda doğrudan temsilcileri olsaydı yaşanmayabilirdi.